Merhaba, ben diş hekimi Tuğba Duymaz. Belki bazılarınız beni tduymaz.com web sitemden ya da tduymaz Instagram hesabından tanıyor olabilirsiniz. Şimdi sorulara geçebiliriz. Fissür diye bir kaplama varmış diş koruyucu. Galiba bu uygulamanın çocuklara zararı var mıdır, gerekli midir merak ediyorum. Fissürden bahsettik, fissür sealant, fissür örtücüden. Sizce en doğal, ulaşılabilir ve yeterli diş bakımı nasıl ve ne ile yapılır? Diş ipi her gün kullanılırsa sorun çıkarır mı? Bence birinci sırada, az evvel de hep anlatmaya çalıştığım gibi, birinci sırada beslenme geliyor. İşlenmiş yiyecekler yemeyin. Yalnızca paketli gıdaları değil, evde yaptığınız kekleri, börekleri de ben buna dahil ediyorum. Yaptığınız diyorum çünkü ben hiç yapmıyorum. Gerçekten yani hani mümkün olduğunca bu şeyleri çok çok minimumda tutmaya çalışın. Zengin bir beslenme, yeterli işte protein, karbonhidrat, yağ dengeli olarak almak, işte tabii bu farklı diyetler var. Karbonhidratı az olan, işte yağı az olan falan gibi. Kendiniz için uygun olan diyeti bulun ama aslında işin özü doğal gıdalar olsun, işlenmiş şeyler minimumda olsun, işlenmiş karbonhidratlar özellikle minimumda olsun. Vitamin ve mineral açısından zengin olsun diyetiniz. Onun dışında genel sağlık durumunuz tabii ki birçok şeyden etkileniyor. Mesela uyku sindirimi etkiliyor, emilimi etkiliyor. Bizim için gerekli olan hormonları düzenliyor. Bu yüzden dolaylı yoldan tabii ki birçok şeye katkısı olabilir. Yani ne alakası var deyip geçmememiz lazım. Bir, kendimizi bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Mesela güneş görüyor olmamız önemli. Yine birçok olayı çünkü etkiliyor. Güneş ışığı, farklı dalga boyları sabah, öğle, akşam, işte akşam olurkenki o dalga boyları farklı farklı etkileri var üzerimizde. Farklı hormonların salgılanmasına sebep oluyor. O yüzden onu da göz ardı etmeyin. Hareketsiz olmayın. Temel diş bakımından buralara geldim ama yani aslında genel sağlığınıza dikkat edin demek istiyorum burada. Tabii ki onun dışında lokal olarak tabii ki orayı temizlemek de iyi olacaktır. Bunun için de fırça ve diş ipi. Yani macun çok gerekli bir şey değil. Diş ipi her gün kullanabilirsiniz. O da sorunun içindeydi. Sorun çıkarmaz. Aksine her gün diş ipi kullanın. Çünkü kullandığınız zaman göreceksiniz ki fırça yeterli olmuyor. Aslında çoğu zaman da hani en kritik yerleri aslında diş ipi temizliyor. Diş fırçalamayı, doğru diş fırçalamayı öğrenin. Bazı hastalar mesela diş etlerini fırçalamaktan kaçınıyorlar. Diş etlerime zarar veririm korkusuyla. Tam tersine fırçanız hem diş etlerinize hem de dişinize değecek şekilde üst çene de yukarıya doğru açılı olsun, alt çene de aşağı doğru açılı olsun. Ağzınızı açarak alt ve üst çeneyi ayrı ayrı fırçalayın. Sıkıp kapatıp ikisini bir arada fırçalamayın. YouTube'da böyle güzel videolar bulabilirsiniz doğru diş fırçalamayla ilgili. Bunları da yaparsanız tabii ki lokal olarak da riskleri en aza indirmiş olursunuz. Çünkü biz maalesef tabii ki ister istemez doğal bir ortamda yaşamıyoruz. O yüzden eski dönemlerdekiyle şu andaki gidişatı kıyaslamak lazım ve elimizdeki diğer araçları da, diş ipini, diş fırçasını da kullanmamız lazım. Evet, diş beyazlatma ile ilgili sorular var. Diş beyazlatmak diş minesine zarar veriyor mu? Ne kadar sağlıklı? Beyazlatıcı ajan dişin yüzeyinde evet bozulmalara yol açabilir. Bunun içine genelde beyazlatıcıları flor ekleniyor. Ve bunun diş yapısını tam tersine güçlendirdiğini söylüyorlar flor ekleyerek. Çünkü flor gerçekten de dişin daha asidik bir ortama dayanmasını sağlıyor. Ben florun zararlarından dolayı ve ayrıca da bu bahsedeceğim malzemenin bazı olumlu etkilerini okuduğum için nano hidroksiapatitli bir beyazlatma ajanı kullanıyorum. Hidroksiapatit dişin yapısını oluşturan maddelerden bir tanesi. Yani doğal olarak dişin yapısında bulunan, kemiklerde, dişlerde bulunan bir madde. Bu yüzden de bu beyazlatıcı ajanın içindeki nano hidroksiapatitin çatlakları doldurması, işte dişin yüzeyini pürüzsüzleştirmesi amacıyla bu ajana katılmış. Bununla ilgili başka çalışmalar da var. Mesela macunlarda falan da kullanılması deneniyor. İşte nasıl etkisi olduğuna bakılıyor. Gerçekten de bu elektron mikroskobu görüntülerine baktığınız zaman bu maddenin kullanıldığı dişlerin dişin yüzeyi daha düzgün görünüyor. Sadece işte beyazlatıcı ajanla kıyaslandığı zaman. Bu miktarı da yani nanohidroksiapatitin miktarını da biz belirliyoruz yine. Hastaya göre bunu değiştirebiliyoruz. İstersek nanohidroksiapatiti artırıyoruz, istersek beyazlatıcı ajanı artırıyoruz. Aynı zamanda koruyucu bir bariyer sağladığı için, o çatlakları falan doldurduğu için hassasiyeti de minimuma indirmiş oluyor. Ama tabii ki neticede diş beyazlatma estetik amaçla yapılan bir işlem. Onu da hatırlatayım. Yani tamamen keyfi bir işlem. Evet, çok gelen başka bir soru. Diş macunu olarak hangisini önerirsiniz? Diş macunu olarak bir önerim yok. Çünkü bir öneride bulunursam sanki o diş macunu her şeyi bitirecek, kurtarıcı olacakmış gibi geliyor bana. Çok öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü oraya odaklanmamızı istemiyorum. Bahsettiğim gibi, hep söylediğim gibi beslenmeye odaklanmalıyız asıl. Şimdi bazı çalışmalar da var. Mesela çok geniş böyle kapsamlı bir çalışma yapılıyor. İşte macunlu ve macunsuz fırçalamanın sonuçlarına bakılıyor. Ve arada bir fark görülmüyor. Yani macunlu fırçalamak bize bir avantaj sağlamıyor aslında. Yani belki işte bahsettiğim tarzda diş lekelenmelerinde ya da belki bazı diş eti problemlerinde bazı içerikler avantajlı olabilirler. O içerikleri kullanmak, macun olarak kullanmak belki avantajlar sağlayabilir. O durumlarda kullanabiliriz. Ama onun dışında çok fazla marka var. Yani tabii ki bunların hepsinin içeriğini de bilmiyorum tek tek. Aslında dediğim gibi belki bu konuya da çok fazla eğilmiyorum açıkçası. Çünkü çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani florürsüz macunları belki sadece önerebilirim. O da neden? Vücuttaki florür birikimine macunla katkıda bulunmamak için florürsüzü tercih edebilirsiniz. Çünkü işte florür iyotla yarışıyor. Tiroid bezinin ihtiyacı olan iyodu alamamasına sebep oluyor. Beyinde çeşitli yerlerinde birikebiliyor. İşte IQ ile ilgili böyle çocuklarda IQ'nun düştüğüne dair bazı çalışmalar var ama tabii eleştirenler de var bu tür çalışmaları. Net bir şey söyleyemem ama vücudumuzun ihtiyacı olan bir madde değil flor. O yüzden de boş yere almamızın gerekli olmadığını düşünüyorum. Kemiklerde de biriktiği zaman, dişlerde, kemiklerde aşırı birikirse toksisiteye sebep oluyor. Bu dokularda sorunlara sebep oluyor. O yüzden mümkün olduğunca maruz kalma şeylerimizin azalmasını istiyoruz kaynaklarımızın. O yüzden florsuz macun önerebilirim. Şöyle söyleyeyim, ben kendim ne kullanıyorum onu söyleyebilirim belki. Ben Hindistan cevizi yağının içine karbonat karıştırıp kullanıyorum. Şu anda bunu yapıyorum. Yani belki ileride bunu değiştireceğim. Bir şeyler öğreneceğim. O yüzden hani mutlaka bunu kullanın demiyorum. Neden böyle yapıyorum? Şöyle, mümkün olunca saf bir içerik olmasını istiyorum. Çok fazla içinde bir sürü şey karışmasını istiyorum. Çünkü birlikte karıştıkları zaman da beraber etkileri ne olacak aslında? Bunu biliyorlar mı? O diş macunlarını üreten insanlar, onu merak ediyorum. Yani bir araya geldiklerinde nasıl bir etkisi olacak ben de bilmiyorum. Yani Hindistan ceviziyle karbonat bir araya gelince etkisi nasıl bilmiyorum. Karbonatını için kullanıyorum. İşte fiziksel olarak temizlesin diye. O partiküllü yapısı sayesinde plağı uzaklaştırsın diye. Aynı zamanda alkali olduğu için kullanıyorum. Ağız ortamını hani nötrleştirsin diye. Karbonat diğer diş macunlarının içine katılan diğer aşındırıcılarla kıyaslandığında, yani partiküllü malzemelerle kıyaslandığında en az aşındıran malzeme aslında. Bununla ilgili bir çalışma okumuştum. Yani o yüzden tek başına kullanıldığı zaman belki gerçekten çizebilir dişlerin, yani toz olarak kullanırsanız, böyle yoğun yoğun kullanırsanız tabii ki, ama o yüzden ben onu Hindistan cevizinin içinde biraz seyreltiyorum. Hindistan cevizi yağı da yine işte antibakteriyel, antifungal özellikleri olan bir malzeme. Oil pudding de çok kullanıldığı için biraz da oradan aslında ilham aldım. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiçbir bilimsel şeyim yok yani bu macunu kullanırken. Sadece basit bir macun elde etmeye çalıştım. Aslında macunsuz da fırçalıyorum. Yalnızca işte az evvel bahsettiğim gibi benim dişlerimde de lekeler oluşabildiği için macun kullanırsam acaba daha mı kolay kontrol altında tutarım gibi bir düşünceyle biraz da kullanıyorum bunu. Yoksa dediğim gibi yani hani bilimsel bir şeyim yok, böyle bu macunu kullanın diyecek bir şeyim yok. Sadece benim tercihim o şekilde basit olması için böyle bir şey kullanıyorum. O yüzden de bir macun önerisinde bulunmuyorum. Macun araştırmasında da bulunmuyorum. Florür konusu tekrar geldi. Okullarda çocuklara yapılan flor uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? şunu düşünüyorum. Önceliğimiz beslenme olmalı. Yani şimdi az evvel dediğim gibi florür vücudumuzun normalde ihtiyaç duyduğu bir mineral değil. Beyinde, kemiklerde birikebiliyor, işte tiroidi etkileyebiliyor. O yüzden bu yöntem hani sadece sorunun üzerine örtmeye çalışan bir yara bandı gibi geliyor bana daha çok. Ve de çok da masum bir yara bandı da değil aslında. Hani yan etkileri de olabilen bir yara bandı. Çünkü asıl sorun aslında o değil. Yani hani florun eksik olması değil çocuğun dişinin çürüme sebebi. Asıl nedeni bulmamız lazım. Neden çocuğun dişi çürüyor? Yani flor yeteri kadar flor almadığı için mi çocuğun dişi çürüyor? Hayır, değil. Çünkü flor dediğim gibi ihtiyaç duyduğumuz bir madde değil. Çocuğun dişi başka sebeplerden dolayı çürüyor. Belki antibiyotikler aldı, işte florası bozuldu, işte bağırsağında işte yeteri kadar besin emilimi olmuyor. Belki başka sıkıntılar var. Belki beslenmesi kötü. Belki her gün kekler, börekler yiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Asıl sorunu bulmamız lazım yani. O yüzden flor bence şey yani hani gereksiz. Florlu diş macunları için kimi doktor zararsız, kimi ise zararlı diyor. Dişlerimizi neyle temizleyelim? Nasıl temizleyelim? Bundan da bahsettik. İçeriğinde titanyum dioksit bulunmayan diş macunu önerebilir misiniz? Dediğim gibi diş macunlarının konusu, yani diş macunların içeriklerini tek tek bilmiyorum. O yüzden de önerebileceğim bir şey yok. Evet, hamilelik ve emzirme sürecinde dişle ilgili alınacak tedavilerle ilgili çekinceler. Emzirme sürecinde diş tedavisi olmamızda bir sakınca var mı? 17 aylık bebeğim var ve bir dişim kırıldı, yaptırmak istiyorum ama kararsızım. Eğer acil bir durum varsa yapılması daha iyi olur. Normalde emzirme sırasında anestezi yapılabiliyor. Genel kural olarak bunun bir zararı yok. Ama yani ertelenebilecek bir işlemse ben bebeğin buna bile maruz kalmasını biraz gereksiz buluyorum. Eğer ertelendiğinde daha büyük sorunlara sebep olacaksa, diyelim ki ertelediniz ve antibiyotiklik oldu. O zaman ertelemeyin tabii ki. Yani hani daha büyük sorunlara sebep olabilecek bir işlemse ertelemeden yaptırın, anestezinizi olun, bir şey olmaz. Ama dediğim gibi hani keyfi bir şeyse hani şey sonrasında, emzirme sonrasında bırakabilirsiniz. Dönem dönem ağrı çektiğim, dolgu yapılması gereken dişlerim var. Tedavi elimin altında, aslında kendim de sağlıkçıyım. Bekletmemdeki sebep ikizlerimizden erkek olanının otizm belirtileri. Yeniden anne olmak gibi bir planım olmasaydı çoktan yaptırmıştım belki ama önce kilo vermek, eksik değerlerimi tamamlamak, diş tedavimi tamamlamak gibi sağlıklı gebeliğe ve inşallah bebeğe hazırlık planlarım var. Yeniden anne olmayı düşünen ve bir evladında otizm belirtileri olan birisine ne tavsiye edersiniz? Tek seçenek çekim yaptırıp yeni dişler yaptırmak mıdır? Sizi tebrik ediyorum öncelikle. Çünkü bebek sahibi olmadan önce sağlığınızı her yönüyle düzeltmek istiyorsunuz. Yazdığınız, söylediğiniz şeyler çok güzel. İşte eksik değerlerinizi tamamlamak, diş tedavilerinizi yapmak, işte kilo vermek. Yani bebeğinize sağlıklı bir ortam hazırlamaya çalışıyorsunuz. Bunlar çok doğru. Diş konusundaki sorununuza gelince tabii ki muayene etmeden bir yorum yapamıyorum. Ama eğer ağrı çektiğiniz dişleriniz varsa mutlaka bir şekilde tedavi edilmeli. Çünkü orada kronik bir enflamasyon var ve bunun da vücuda bir yükü var. Tek seçenek çekim yaptırıp yeni dişler yaptırmak mı? Yani kanal tedavisiyle ilgili yazdığım yazıda bunu anlattım. Bunu birçok açıdan değerlendirebilirsiniz. Yani tek şudur, çekim yaptırın ya da kanal yaptırın gibi bir şey söyleyemiyorum bu noktada. Birçok farklı etkeni bir arada düşünerek karar vermeniz lazım. Kaplamalı dişler. Dişleri kaplama yaptırınca ne olursa olsun, ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, en iyi ihtimalle 2 yıl sonra diş etlerinde sorun çıkıyor, kanamalar, çekilmeler yaşanıyor deniyor. Bu sorunların yaşanmadığı bir kaplama mümkün değil mi? Her kaplama yaptıranın, ki estetik amaçlı yaptıran da çok, bu sorunları yaşadığını veya ille de yaşayacağını düşünmek çok ürkütücü. Bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hayır, her kaplama yaptıranda bu sorunlar olmuyor. Kaplamaların dişlerinizle uyumunun iyi olması gerekiyor. Taşmalar, eksiklikler olmaması gerekiyor. Temizlenebilir bir şekilde dizayn edilmiş olması gerekiyor. Materyallere karşı belki bazı sorunlar gelişebilir. Uygun yapılırsa, kaplamalarınız eğer düzgün bir şekilde yapılırsa uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. İmplantlı veya kaplamalı dişlerde oil pulling yapmanın bir zararı olabilir mi? Hayır, olmaz. Dolgularının düştüğünü söyleyenler var ama yağın dolgu düşürebileceğini düşünmüyorum ben. Bence o dolguların zaten düşeceği vardı. Hani sorunlu dolgulardı ve o yüzden düştü gibi düşünüyorum. Birçok başka insan da öyle bir sorunla karşılaşmadığını söylüyor. O yüzden oil pulling yapabilirsiniz. Evet, ağız yaraları ile ilgili sorular var. Ağzımın içinde sürekli kızartılar, yaralanmalar oluyor. Vitamin eksikliğinden midir? Ek bilgi olarak da sürekli kullandığı herhangi bir alışkanlığı yok. Alkol, sigara gibi bir alışkanlık yok. İşte farmasötik ilaç kullanımı gerektirecek herhangi bir teşhisi olup olmadığını bilmiyoruz. Evet, vitamin mineral eksiklikleri olabilir. Sindirim emilim bozuklukları olabilir. Birçok vitamin bunlara sebep olabiliyor. O yüzden hani şu vitaminden dolayıdır diyemiyorum. Bir de lezyonların nasıl olduğunu görmek lazım. Hani bahsettiğiniz lezyonların hani benim kafamdaki gibi bir şey mi? Yoksa belki bazen de alerjik durumlarda da bazı lezyonlar oluyor. İşte yine amalgam dolgular ya da metallerde bu çeşit lezyonlara sebep olabiliyorlar. Çocuğun ağzında dişinin üstünde top gibi bir şişlik çıktı. Acımıyor ama geçmiyor. Acaba sebebi nedir? Bir de fotoğraf var burada. Çocuk 6,5 yaşındaymış. Yani buradan tabii ki çok yorum yapamıyorum. Dişlerinde çürükler olduğunu görüyorum sadece çocuğun. Yani o şişliği muayene etmek lazım, aileye sorular sormak lazım, röntgene başvurmak lazım. Birçok farklı fikir yürütebileceğimiz birçok bilgi var edinmemiz gereken. O yüzden eğer gitmediyseniz bir diş hekimine gidin, görsün bölgeyi. O şekilde size yardımcı olsun. 18 yaşında otizmli oğlumun dişi şişmiş, ne yapalım? Eğer diş kaynaklı bir şişlik varsa, yine az evvel dediğim gibi enflamasyon, oradaki enflamasyon kendi kendine ya da bir ilaçla geçmez. Yani üzeri belki baskılanır durumun ama sonra yine geri gelecektir. Dişle ilgili bir, dişten kaynaklanan bir sorun varsa mutlaka oraya bir işlem yapılması, müdahale edilmesi gerekiyor. Oh, oh, yeah. Havana, oh, na, na. Ever my heart is in Havana, na na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. He didn't walk up with a how you doing. He said there's a lot of girls I could do it. Yeah, I'm doing forever and I'm in it. And Papa says he got my. Got me feeling like, ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like, ooh, and then I had to tell him I had to go.